Ayrım 12. İmparator Erol Toy. Sayfa 175. Fehmi Çop yeni fabrikalar kuruyor. 11. Ampul fabrikası birkaç yıllık üretimini peşin olarak satmıştı. Müdürler toplantısı Beyoğlu'ndaki hanın denize bakan odalarından birinde yapılıyordu. Fehmi masanın başında oturmuş, Robert'i karşısına, Supi ile Naci'yi de iki yanına almıştı. Yazmanının güzel bir dosya içine yerleştirdiği rapor önünde duruyordu. Elini dosyanın üstüne koyduktan sonra, "Sabahleyin size birer tane verilmiş olmalı," diye Robert ile Naci'nin yüzüne baktı. Onayladıklarını görünce, "Ne diyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Robert kendi dosyasını açtı. Temiz bir kağıda aldığı notları göz ucuyla okuyarak konuşmaya başladı. "Supi Bey'i kutlamak gerek beyefendiciğim. Tam zamanında uyardı bizi. Benim edindiğim izlenimler de Supi Bey'i doğruluyor. Pamuk özellikle Mısır rekabeti karşısında güç durumda. Ancak gözden kaçırılmaması gereken bir durum var. Hükümette özellikle tarım ürünlerine ve ticarete bakan bakanlıklarda pamuk yetiştiricileri etkin. Bu etkinlik fiyat yüksekliğine neden olabilir. İhracat oranında düşme pek yok. Ne var ki artma da yok. Hükümet programı tarımda makineleşmeye yöneldiği için üretim artacak. Bu artık bizim işimize yarar. Fiyat farklılıkları doğarsa ne yapacağımızı kararlaştırmak kaydıyla ben fabrikanın kurulmasını isterim." "Ben de Monsieur Robert'e katılırım," dedi Naci, daha patronu yüzüne bakmadan. Supi önerisinin beğenilmesinden hoşnut gözlerini patronuna dikmişti. Fehmi tümünü dinledikten sonra eliyle dosyayı açıp kapadı. "Karar verilmiştir baylar. Hemen davranalım. Önce ana şirkette bir ünite olarak başlatalım bu işi. Sonra yeni bir şirket haline getiririz. Bu kez kendinize de bir pay ayıracaksınız. Benimkinden %10'unu aranızda paylaşacaksınız. Hanımefendi ve çocuklarınki değişmeyecek. İşin sorumluluğunu Supi yüklenecek. Ancak şimdiden uyarıyorum sizi. Pamuğun depo dayanıklılığını iyi saptayın. Fiyat dalgalanmalarını depoyla karşılamalıyız. İlk yıl için alabildiğini asılın piyasaya. Pamuk fiyatı artsın." Robert'e döndü göz kırparak. 7 Eylül devalüasyonunda yaptığımızı anlat arkadaşlara. Kulaklarında olsun. Aynı planı uygulayacak. Hatta bir adım daha ileri gideceğiz. Fiyatların yükselişi üretimi alabildiğini arttıracak. Ertesi yıl piyasadan çekilirsek hemen hemen eski düzeye düşürebiliriz. Ondan sonra oynaması güçleşir. Toplantı gündeminin son maddesiydi mensucat fabrikası. Her biri kendi sorumluluğundaki işlerin ve gelecekteki gelişmelerin bir özetini yapıp alınacak kararları sunmuştu zaten. Fehmi ayağa kalktı, ötekiler ayakta uğurladılar. O çıkar çıkmaz iki müdür gözlerini Robert'e diktiler. Robert patronunun sözünü ettiği olayı öğrenmek istediklerini anladı. Ağır ağır konuşmaya başladı. "Savaş bitmişti baylar. Biz depo ettiğimiz mallarla savaş süresince durumu kurtarmıştık. Bizden araç ve gereç alanlar, gerçi eskisine göre ek para ödemişlerdi. Ama istediklerini de alabilmişlerdi. Biliyorsunuz öyle dönemlerde adam ödediğine değil, bulabildiğine bakar. Bu nedenle çok para ödediği halde dua edenleri gördüm ben. Uzatmayalım. Savaşın yüklü fiyatları üstüne epeyce binmişti 1946'larda. Üstelik istekler devlet hazinesindeki birikimi inanılmaz ölçüde sağlıyordu. Biz patronla fabrika işi için Amerika'ya gitmiştik. Ticaret müdürü yaptığımız bir konuşma sırasında para birimimizin yüksek tutulduğundan Amerikan dolarına göre belli bir birimleştirmeye gidilmezse karşılıklı anlaşmaların güç yürüyeceğinden söz etti. Çünkü savaş sonrasının ünlü Marshall Planı gereğince bize yardım etmek istiyorlardı. İstiyorlardı ya, bu para sorunu canlarını sıkıyordu. Bunun içinde hükümetler arası bazı ilişkiler olduğundan söz etti. Bizim patron Amerikalı'nın sözlerini çevirdiğim zaman sessizce dinledi. Sonra otele döndüğümüzde, hazır gelmişken transferini dönünce yaptırmak üzere alabildiğimiz malı kapatalım dedi. İlkin bir şey anlamamıştım. Sonra bizim paranın değeri düşerse elimizdeki malların değeri çok artar. Yalnız bu arada döviz aktarımını sağlamamız gerek. O da bizim için sorun değil. Bir kez izni çıkardık, bankalar aracılığıyla Merkez Bankası'ndan aktarma yazısını aldık mı, ister ödesin sonra banka, ister geciktirsin. Zararını kendisi çekerdi. Uzatmayalım. Tüm firmaları dolaştık. Eski müşteri, tek yetkili acenteleri olduğumuz için siparişlerin hemen yola çıkarılacağı sözünü aldık. Bir kez mal geldikten sonra ötesi daha bir kolay çözümlenir kıvancıyla ülkemize döndük. Patron fabrika için İş Bankası'ydı. Sanayi Bakanlığı'ydı. Dolaşırken ben de döviz aktarımını sağladım. Kolay oldu sanmayın. Bankanın desteği, Merkez Bankası'ndaki arkadaşlarımızın koşuşması olmasa güçlüklerle karşılaşabilirdik. aktarımın yapıldığını bildirdiler bize. Hem de belli orandaki döviz birikimini azaltmak pahasına çözümlediklerini söylediler. Bu arada mallar gümrüğe gelmiş, hemen çekilip depolara aktarılmıştı. Patron bir sayım sorunu çıkarıp birkaç ay için her tür satışı durdurdu. Onun yerine başka firmaların ve acentelerin ellerindeki malları çekiyordu durmadan. Nasılsa şirketler arasında açık hesap çalışıyorduk. Tüm otomobil acentelerinin radyo, buzdolabı ve öteki ithal malları acentelerin ellerinde nice mal varsa kapatıp bizim satış mağazalarının depolarına aktarıyoruz. Hiç bekletmek yok. 15 gün içinde biz bu işleri bitirdik. 16. günün sabahı hükümetin gece yarısı para değerini yarısı oranında düşürdüğünü öğrendik. Ve öteki acentelere kendilerinden 100 liraya aldığımız kendi mallarını hemen ertesi gün 200 liraya devrettik. Kararnamenin açıklandığı günün akşamı salt öteki acentelerden kazandığımız malın bedelinin 100, satışını durdurduğumuz ve eski değer üzerinden getirip yeni duruma göre etiketlediğimiz malın değerinin ise 70 milyon lira olduğunu söylersem durum daha bir açıklık kazanır. Ama bitmedi. Ayrıca demir çelik fabrikasının bir yıllık üretimini eski fiyattan kapatmıştık, yeni fiyattan sattık. Bilirsiniz, ölü sezonu genellikle Ağustos'a rastlatan fabrika Eylül'den Temmuz sonuna mal satar. Çimento fabrikalarının tek satıcısı da biz olduğumuzdan, bunları da eklerseniz bir 7 Eylül devalüasyonu bize 250 milyon lira kazandırdı. Burada küçük bir sorun yatıyor. Biz piyasaya girdiğimiz zaman hep asılırcasına gireriz. Asılınca piyasa gerilir. Bu gerginliği nerede durduracağımıza karar vermek önemli. Supi Bey'den ricam hemen pamuğun depo süresini iyi saptayacak elemanlarla konuşmasıdır. Bunu bir öğrenelim. Kendimiz kullanmasak bile piyasa dalgalanmalarından 2 yıl fabrikaya sokacağımız malı bedavaya getiririz. Ben ayrıca salt pamuklu dokumayla kalmamızı da istemem. Yünlü dokumaya da el atmalıyız. Öyle sanıyorum ki makineleri yardım anlaşması içinden uzun sürede ödenmek üzere alabiliriz. Gerisini de siz çözümleyeceksiniz. Supi de Naci gibi sevecenlikle bakıyordu Robert'e. Yıllardır patronla aynı havayı paylaşmış, hemen hemen yapılan her işte düşüncesini, emeğini harcamıştı. Bunun karşılığında çok şey öğrenmişti ve öğrendiklerini uygulamakta hiç duraksamıyordu. Tam bir iş adamı olmuştu Robert ve onlara da örnek olmayı sürdürüyordu. Hem de her zaman bir şey öğretiyormuşçasına değil, tam tersine öğreniyormuşçasına davranarak. Kendini sanki onlardan daha alt düzeyde biriymiş gibi göstermesini bilerek. Oysa biliyorlardı. Robert patronun gözünde her zaman onlara üstündü. Robert de biliyordu bunu. Ama hiçbir zaman bunu kullanmaz, tam tersine patronun gözünde onları desteklemek için elinden geleni yapardı. Örneğin şu fabrika sorunu. Supi gözlerini kırpıştırdı. Önündeki dosyasını üstünde parmağıyla belirsiz çizgiler çekerken düşünüyordu. Geçenlerde konuşurlarken birden Sümerbank'ta çalıştığını, mensucat konusunda çok şey öğrenmiş olabileceğini belirterek şaka yollu "İster misin bizim patronu da kumaş fabrikatörü yapçık?" demişti. Aslında Robert'in yönetme biçimi buydu. Şu sorunu bir inceleyelim, bir düşünelim demezdi hiçbir zaman. Öncü durumuna girmezdi, öncü olduğu halde. Ama bir yerini getirir, şaka yollu belirtiverirdi ilgisini çeken bir işi. Supi de böyle başlamıştı. İlkin bir kıpırtı belirmişti içinde. Sonra giderek durulup kocaman bir mensucat fabrikası haline gelmişti. Hemen oturup bir rapor düzenlemiş, hafta başında Robert'e vermişti. Robert birden ayağa kalkıp boynuna sarıldıktan sonra "Böyle bir şey hiç aklıma gelmezdi. Çok ilginç, bunu hemen patrona vermelisin. Her şeyden ilk haberi olsun ister." diyerek ardından itmişti. Oysa Supi onun bu konuda epeyce kafa yorduğunu biliyordu. Çoktan kafasında ölçüp biçmişti bu işi. Karlılığına kesin kes inanmıştı ki bir kez de incelenmesini istiyordu. Yoksa silip atardı kafasından. Robert işini bitirmişlerin kıvancıyla dosyalarını toplamış kalkıyordu. Supi fırladı yerinden elini tuttu. "Size çok şey borçluyum Mösyö. Çok şey öğrendim sizden," dedi. "Asıl biz öğreniyoruz Supi Bey. Şirkete yeni ufuklar gösteriyorsunuz. Böyle giderse işlerimiz öylesine çoğalacak ki birbirimizi övmek için bile zamanımız kalmayacak." Üçü birlikte kendi odalarına gitmek için kapıya yönelmişti ki patronun yazmanı önlerine geçti. "Beyefendi akşam yemeğini kendisiyle yiyip yiyemeyeceğinizi soruyorlar," dedi. "Eğer kabul ediyorsanız aşağıda arabasında bekliyorlar." Naci ve Supi hiç ses çıkarmadan doğru aşağıya yöneldiler. "Robert, benim gelemeyeceğimi söyleyin lütfen. Çok önemli bir randevum var," dedi. Ötekiler arabaya binip durumu bildirdiler. Fehmi buyruğunu verip arabayı yürüttü. Boğaz yoluna girdiklerinde cebinden takvimini çıkardı. Kendi notlarına bakarken gülümsedi. Arabadan iner inmez telefona yürüdü. Numaraları çevirdikten sonra bekledi bir süre. Karşıdan ses gelince kiminle görüşüyorum? Dinledi. Sonra yanıtı beğenmişçesine ben Fehmi Çok dedi. Monsieur Shalom yer ayırttı mı sizde? Güzel. Hemen masalarına bir buket koydurun. Üstüne nice yıllara yazılsın. Sonra da tüm hesabı bana gönderirsiniz. Hesabı istediği zaman benim kendilerine bir davetim olduğunu söyleyiniz, tamam mı? Telefonu kapattı. O sırada arkadaşları ayakta bekliyor, garsonlar yer göstermek için oldukları yerde fotoğraflaşmış bulunuyorlardı. Masaya oturdu. Ötekiler de oturur oturmaz davranışının nedenini açıkladı. Bugün Rozan'ın yaş günüydü, boş bulundum. Ama nerede kutlayacaklarını biliyordum. Bir sürpriz yaptım. Bakalım beğenecekler mi? Saadet daha kapıdan girer girmez, oturma dedi. Annem de çocuklar da kıza gittiler. Ben seni bekledim. Neden bekledin? Bir telefon etsen oraya gelirdim. Hayır, bekledim. Özellikle bekledim. Bilmiyorum neden. Birden sana çok gereksinim duyduğumu sezinledim. İstedim ki bir an baş başa kalalım. Gücünü duyayım yanımda, paylaşmadan. Saadet, ne var canım? Kıza kötü bir şey mi oldu? Hayır, tam tersine. Sanırım sabaha karşı iyi bir şey olacak. Yoksa dede mi oluyorum? Ben de anneanne. İşte bu yüzden bekledim seni. Birden kocamışlığımı, yıkılmışlığımı duyuverdim içimde. Fehmim gelsin dedim. Yıkılmadığımızı, her şeyin bitmediğini söylesin. Kocasının güldüğünü görünce alındı. Gülme, gülünç olduğumu biliyorum zaten. Bu yüzden kaçtım çocuklarımdan. Onların yanında söylesem bunları, kim bilir nice alaya alırlar beni. Ellerinden tuttu karısının. Geniş, boğazın sularına doğru uzanıp giden salona sürükledi yanınca. Denize bakan koltuklara oturdular. Ellerini ellerinden çekmeden sıktı bir iyice. Her insan zaman zaman tükenmişliğini duyar. Nice alay ederlermiş seninle. Gözlerini patlatırım hele öyle bir şeye kalkışsınlar. Alay değildi benim gülmem. Birden öyle sevimli oluvermiştin ki yıllar öncesine gitti aklım. Hani dayım nişanımızı kararlaştırdıktan sonra erik ağacının altındaki ana değin. Ellerin ellerimdeydi yine şimdi olduğu gibi. Ve yüzün aynı yüzdü. Fehmi abi diyordun. Hemen ardından da utanarak sana abi dememeliyim artık, resmen nişanlıyız diyordun. Bir kelime söylüyor, sonra bunu düzeltmek için çabalıyordun. Gülmem onaydı inan. Demek unutmadın o günü. Seninle geçen günlerimin hiçbirini unutmadım. Mutlu insan kolay unutur derler, ne yanlış. Tam tersine öyle kazınıyor ki belleğine her bir şey. Bazen bir sekiş, bir burun büküş canlandırıveriyor anıları. Ben her zaman heyecanlı oldum galiba. Sen de her zaman yatıştırdın beni. Heyecan güzel şey, bundan yakınmadım hiç. Çünkü sana çok yakışıyor. Demek kaygın boşuna. Tersine sevinmen gerek. Heyecanını hiç yitirmiyorsun. Torun sahibi olduğun halde hep o erik ağacının altındaki küçük kız olmayı başarabiliyorsun. Yıllardır yuvama bağlılığımı sağladın benim. Mutluluğumu bir an önce evime gelmekte buldum. Ve ben de seni beklemekte. Gelmediğin, geciktiğin zamanlar biliyorum ki haber vermeni bile engelleyecek önemli bir işim var. Ve hep uyanık gördünse beni bunca yıl sonra sana bu sözleri söyletebilmek için. Ben senden hep hoşnudum Saadet. Mutluluğumu işimde bir de sende buldum. Şimdi en küçüğü koleji bitiren çocuklarım, en az şirketlerim ölçüsünde geleceğe uzandığımı ispatlayan torunum var. Daha yok, olacak. Bence oldu. Kızımın hamileliğini duyduğumdan beri oldu. Haklısın, rahatladım artık. Rahat rahat gidebiliriz. Yok, oturalım biraz daha. İstersen haber geldiğinde doğru hastaneye gideriz. Olmaz, başında bulunmak istedim. Damat İngiltere'ye gidecekti doğum için, razı olmadım. Seni bırakıp gidemezdim. Salt benim için, doğum burada oluyor. Şimdi çocuğumun başında bulunmazsan bağışlamam kendimi. Hadi acele et. İyi bakarlar değil mi kıza, hastaneye gidip gördün mü? Gördüm, odasını ayırttım. Kaç gündür bekliyorlar. Yine de birkaç gün önce yatırmaya gönlüm razı olmadı. Hem kocası doktor, başında bulunuyor. Doğru, o bizden iyi bilir ne yapılması gerektiğini. Ama kişi kendi çocuğu söz konusu olduğunda beceriksizleşir. Bizim bulunmamız gerek. Yine öyle el ele kalktılar. Uşak önlerinden seyirtip kapıyı açtı. Şoför arabayı köşkün merdivenlerine yanaştırmış, şapkası kucağında bekliyordu. Bindiler. Kolejin müdürü elinde Mahir'in karnesiyle girdi. Yazman patronun buyruğu gereğince bekletmeden içeri aldı. Yer gösterdi Fehmi. Zahmetiniz için teşekkür ederim. Rica ederim efendim, beni kabul buyurmak zahmetinde bulunan sizsiniz. Sizinle Mahir'in durumunu görüşmek istiyorum. Buyurunuz. Söze neresinden başlayacağını bilemiyordu. Her yıl babasının okula yaptığı yardımlarla örtmüştü haşarılığını Mahir. Derslerde olağan bir çocuğun notlarını alıyordu. Ama öğretmenlere davranışı, arkadaşlarıyla kavgaları yüzünden okuldan çıkarılabilirdi. Hem de bir kez değil, birkaç kez. Bunu bildiği için adamın rahatsız oluşunu aldırmaksızın bekliyordu. Sonunda kararlı bir biçimde konuştu. Kolej bittiğine göre daha üst bir okula gitmesi gerekir. Sizden bir ricam var. Önemli olan benim gerçeği bilmem. Siz yıllardır izliyorsunuz oğlumu. Her zaman söylediğiniz doğrulandı. Bu yüzden sizden akıl istiyorum. Neyi önerirseniz onu yapacağıma güveniniz. Müdür Fehmi'den daha iyi bir durumda değildi. Kurnaz Veli çocuğun sorumluluğunu sırtına yıkıvermişti. Kaç yıldır elde ettiği yardımlar ona belli bir sorumluluk yüklüyordu gerçekten. Ama şimdi çocuk okulu bitirmiş, kendisiyle ilişkisi kalmamıştı. Ne var ki bir şeyler söylemesi gerekiyordu. Boş gözlerle görkemli çalışma odasını gözden geçirdi. Yutkunup öksürdüğü halde boğuk bir sesle başladı. Beyefendi, Mahir tek oğlu olmanın aşırı duyarlılığında. Sözlerini seçmeye alışmış olanların rahatlamasına erdi birden, sürdürdü. Üstelik gerçekten tehlikeli bir dönemin içinde. Çocukluktan delikanlığa geçiş sürecidir bu yaşlar. Psikolojik olarak davranışları aykırı, sinirleri sürekli ayaktadır. Daha bu dönemi atlatmış değil. Anladığıma, daha doğrusu Mahir'in bana söylediğine göre koleji bitirince Avrupa'da bir okula gönderecekmişsiniz. Ben derim ki şimdilik bunu erteleyiniz. Burada bir okula veriniz, yine bir koleje. Şu dönemi atlatsın, rahatlasın, delikanlığın ağırlığını ersin. Özellikle Avrupa okulları disipline çok önem verirler. Korkarım okul yarım kalır. Bir kez de ara verildi mi yeniden başlamak güçleşir. Yani şimdilik Avrupa'da okumasını sakınca buluyorsunuz. Evet, şimdilik. Burada siz nice uzaktan izleseniz başında olacaksınız. Bir selamınız çok şeyi çözmeye yeterli. Oysa Avrupa'da aynı etkinliği sürdürseniz bile, ki bence mümkündür, daha çok zararı olur Mahir'e. Anladım müdür bey, çok teşekkür ederim. Gelişmenliğini burada geçirsin. Arada bir gider, gezer, dolaşır, gelir. Böylelikle frenlemesi daha kolay olur. Tam bunları söylemek istedim efendim. Sağ olunuz. Müdür konuşmasının bittiğini anladı ama kalkmadı yerinden. Fehmi Bey randevu istediğinde özellikle gelmeyi düşünen kendisi olmuştu. Yaptırmaya kalkıştığı tiyatronun masrafları birden artınca yönetim kurulu işi savsamaya başlamıştı. Düşünüyordu ki Fehmi çok onun bitirilmesini sağlayabilir. Ne var ki kurnaz iş adamı sözü istediği gibi ağzından almış, bir limon gibi bırakıvermişti ortalıkta. Şimdi yeniden söze başlamak, yeniden eski hızını kazanıp yardım dilemek güç olacaktı. Oysa biraz desteklese Fehmi, bu yıl diploma töreni orada yapılabilirdi. Gerekirse diplomaları biraz geç verme karşılığında da olsa. Söyleyemiyordu bir türlü aklından geçirdiklerini. Ağır ağır kıpırdandı, gitmeye davranır gibi doğruldu. Fehmi karşısındakini yeterince üzmüş olmanın keyfiyle gülümsedi. Mahir bir tiyatro salonuna başladığınızı, bitmesinin az kaldığını söylemişti. Eğer biterse ben de bir şiir okuyacağım diye de çağrılamıştı törene. Bitti mi? Derin bir nefes aldı müdür. Yarı kalkmışken küt diye oturdu. Ne yazık ki bitiremedik efendim. Fiyatların başlayışa göre çok artması yüzünden gereçleri için ayırdığımız para tükenince... O gereçlerin büyük çoğunluğunun Fehmi'nin şirketlerince satıldığını bilmiyordu adam. Bilmediği bir başka şey de fiyatların istek arttıkça arttığıydı. Fehmi böyle söyleyip duraklayan adama baktı bir süre. Gülümsemesini sürdürerek, ''Biz sürekli bir şantiye gibiyiz. Belki istediğiniz gereçler bizde bulunur. Neden ne kadar gerektiğini listeleyip gönderir misiniz?'' Müdür Sevinç'in aceleciliğiyle ceplerini karıştırdı. Yarı buruşmuş bir listeyi çıkartıp uzatırken utangaç utangaç gülümsedi. ''Yanımda olacaktı beyefendi. Her zaman bizimle öylesine ilgilendiniz ki utanıyorum istemekten ama...'' ''Zararı yok efendim. Madem Mahir de bir şiir okuyacak, ödeşmiş sayılırız. Hem siz müdür kaldığınız sürece sıkılmayınız. Oğluma ettiğiniz iyilikler kolay ödenmez. Direnmeniz, yardımlarınız olmasa doğru dürüst okuyamazdı. Eğer sizi üzecek herhangi bir şey olursa lütfen çekinmeyin. Elimden geleni yapmak benim için bir borçtur.'' Müdür bu kez saygının ezilmişliğiyle doğruldu. Zile bastı Fehmi. Daha adam çıkmadan giren yazmana listeyi uzattı. Bunları hemen koleje göndersinler. Faturasını da yardım fonuna kessinler. Baş üstüne efendim. Sağ olunuz beyefendi, bu iyiliğinizi unutmayacağım. Asıl borçlu olan biziz. Müdürler kurulunun toplantısında sandalye sayısı kabarmıştı. Yeni yeni kişiler vardı çevresinde. Yine masanın başında Fehmi, öteki başında Robert oturuyorlardı. ama aralarında Salt Supi ile Naci yerleşmiyordu artık. Sandalye sayısı 8'e çıkarılmıştı. Fehmi tek tük müdürlerin raporlarını dinliyordu. İlk söz her zaman olduğu gibi Robert'e verilmişti. Robert şimdi şirketler arasındaki mali dengenin sorumlusu, tüm para işlemlerinin toplandığı tek yetkiliydi. "Durum eski hızıyla yürümüyor efendim," diye söze girdi. "Döviz sıkıntısı isteklerimizin zamanında karşılanmasını engelliyor. Her geçen gün yeni yeni istek kalemleriyle karşılaşıyoruz. Kredilerimiz yerinde olduğu çok zamanda biz Merkez Bankası'na istenen parayı yatırdığımız halde aktarma gecikmelerinden zamanında mal getirtemiyoruz. Büro araçları fabrikamızı planlarken ilk yılda kâra geçmesini sağlayacak tedbirlerin tümünü almıştık. Ne yazık ki depoda karlı görünmemize karşın satışlar istenilen oranda olmadığından sürekli bir işletme gideriyle karşı karşıyayız. Dövizsizlik nedeniyle ithal yasaklarından söz ediliyor. Bunların tedbirini zamanında almak zorundayız. İthalatın yasaklanması salt bizim kan damarımızı kurutmaz. Çalışmakta olan bunca araç ve gerecin durması sonucunu doğurur. Mensucat fabrikamız çok verimli. Büro gereçleri için şimdiden ithal yasağını sağladık. Daha fabrika çalışmaya başlamadan üretimi satıldı. İthalatta küçük kalemler onca önemli değil. Ama özellikle taşıma ve tarım araçlarından basınç fazla. Hemen hemen istediğimizin dörtte birine izin veriyorlar. Kota derdi başımızın üstünde bir Demokles'in kılıcı gibi. Para durumumuz sağlam. İş durumumuz şirketlerin birbirini zincirlemesi nedeniyle şimdilik rahat. Ama gelecekten kuşkuluyum ben. Tez zamanda kesin tedbirler almalıyız. Robert elindeki notları önüne koyarak sustu. Fehmi Supi'ye işaret etti. Gelir ve kurumlar vergileriyle gider vergisinde yeni ayarlamalar söz konusu diye söze başladı Supi. Biz bunların tedbirini baştan almıştık. Çok ticarete bağlı ama birbirinin müşterisi olan zincirleme şirketlerle kar dağıtımını hemen hemen sıfıra indirgediğinden vergiler bakımından bir sakıncamız yok. Tek sorun gider vergisinin getireceği yüktür. Bunda da arkadaşların belirttiğine göre sorumluluk satıcının, yükümlülük alıcının olacak. Zaten böylesi doğrudur. İlk tasarıda yükümlülüğü de satıcıya yüklüyorlar. Bereket aklı başında vergiciler var. Konuştuk. Sonra meclisteki arkadaşlarla tartıştık, tartışılmasını sağladık. Şimdilik ondan yana kuşkumuz yok. Fabrikalar konusunda Sayın Robert'in dediklerini ekleyecek bir şeyim yok. Özellikle büro araçları fabrikamız için bir pazarlama düşünmeliyiz. Çünkü bu araçlar psikolojik alışkanlıkların duvarıyla karşılaştı. Tahtaya alışmış adamlar, çeliğin ve yapay derinin rahatlığından habersizdirler. Bunu anlatmalıyız. Bir kısa an sessizliğin bulutuna girdi herkes. Eğitim Derneği'nin desteğiyle Amerika'da okumuş ve işletmecilik diplomasıyla döndüğü için kısa zamanda devlet işletmelerinde genel müdürlüğe yükselmiş, çok şirketine girdiğinden büyük müdürler arasında karışmış olan Osman kıpırdandı. Fehmi gözlerini dikti bu gencecik adama. Büro araçları fabrikasının başına geçirmişti bir süre denedikten sonra. Artık ektiği tohumların bir meyvelenmekte olduğunu görmekten mutlu, masasında ilk kez söz isteme direncinden kıvançlı işaret etti. Osman Bey'in söyleyecekleri var sanırsam. Osman büyük bir saygıyla ayağa kalktı. Efendim, biz işletmecilik okurken özellikle reklamın önemini anlatırlardı. Yurda döndüğümden beri gazetelerde banka reklamlarından başka bir şey görmedim. Büyük şirketler bir eleman alırken ilan veriyorlar. Bir de kotadan malları çıkınca satıcılarına topluca haber vermek için. Oysa selam asıl tüketiciye gitmeli. Supi abimin buyurduğu psikolojik duvarın bombardıman edilmesi ancak böyle mümkün olabilir. Yeni bir ses yankılandı Fehmi'nin kulağında. Yabancı gazetelerdeki boy boy reklamları düşündü bir, hak verdi. Kendisi de saatini onlara bakarak almamış mıydı? Başka konuşacak var mı diye bakındı. Herkes gözlerini kendisine dikmiş bekliyordu. Osman Bey'in söylediği ilginç bir konu. Bunu derinlemesine inceleyelim. Benim asıl aklımı kurcalayan kotalar konusunda uğradığımız güçlük. Bizim zincirleme şirketlerimiz, bu şirketlerin dünya kadar acenteleri, bayileri var. Bunların tümü de ticaret odasına kayıtlı. Bizimle bir de bankalar boyu ölçüşebilir. Genel müdürlüğe ile konuşursak kotaları hazırlayan ticaret odasının yönetimi elimize geçer. Bu sorunu Robert çözümleyecek. Reklam sorununu ise bir dahaki toplantıya hazır istiyorum Osman. Şimdilik toplantımız burada bitiyor. Büro araçları fabrikasından memnun olmadığını belirtmeye gerek yok sanırım. Gidebilirsiniz. Müdürlerin tümü birden kalktılar. Fehmi'nin her zaman en küçük davranışlarından aklından geçenleri sezen Robert ve Supi özellikle ağırdan aldılar. Ötekiler çıktıkları halde oturdular yerlerinde. Fehmi üçünün baş başa kaldığını görünce dalgınlığından sıyrıldı. Bu reklam işi benim aklıma yattı. Gazeteleri bir kez bunu alıştırırsak baskı gücü olarak kullanabiliriz. Bir kez yaşama olanaklarını ele almamız, dilediğimiz ölçüde kullanmamız için yeterlidir. Aferin Osman'a, iyi akıl etti. Şimdi anımsadım. Ben de bu konuda bir kitap olacak, dedi Robert. Hem de burada, bir dakika getireyim. Salonun dibindeki kitap ve broşürlerle dopdolu kütüphaneye yaklaştı. Kalın alt dudağını sarkıtarak aramaya başladı. Acentesi bulundukları ana firmaların çeşitli konular hakkında çıkardığı broşürlere bir göz atar, sonra buraya istif ettirirdi. Bu bir türlü vazgeçemediği tutkusuydu Robert'in. O nedenle de herhangi bir konuda sıkıştığı zaman şaşılacak ölçüde güçlü belleğine burada o konuda bir kitap ya da broşür olduğu geliverirdi. Oradan aldığı bilgileri hemen kendi ölçülerinde küçültür, yepyeni ama sağlam bir model ortaya çıkarırdı. Sonunda aradığını buldu. İngilizce okuyup Türkçe söyleyerek işin can damarını ortaya koyuverdi. Gazeteler ancak reklamların gelişmesiyle sanayileşirler. Sanayileştikleri anda da reklam, kağıt, makine ve öteki araçlar öneminde yer alır. Çünkü gazeteciyi de patronu da besleyen ana madde haline gelir. Bordrolar ona göre düzenlenir, borçlanmalar hep buna dayanır. Öyle olduğunda reklamın kesilmesi korkusu her şeyin üstüne çıkar. Kendini tümüyle reklama dayamış bir basın, reklam verenin tüm isteklerini yerine getirmek zorunda kalır, yoksa yaşayamaz. Çünkü gazete sanayi öyle bir daldır ki sürümü arttıkça zararı artar. Elbette reklamları olmazsa. Fehmi gülümsedi. İki müdür de yüzüne baktılar. Aklıma bir şey geldi de, biz bu oyunu İlya ile bir kez daha oynamıştık savaş yıllarında. O zaman reklam hiç yoktu ama İlya'nın büyük gücü vardı. Şimdi öyle değil. Gazeteler banka reklamlarının, daha doğrusu bankaların artışıyla birikim sağlayabildiler. Birikim bağımsızlık demektir. Artık eski gücü yok İlya'nın. Ama Robert'in okuduklarını gerçekleştirirsek bizim olacak. Osman'ın sözleri bu yüzden ilgimi çekti. Çünkü böyle giderse gazeteler bize gerekecek. Ticaret odalarının yönetimini en kısa zamanda ele geçirmeliyiz. Bu bizim için kaçınılmaz. Hem kendi kalemlerimizi hem rakiplerimizinkini denetlemek ancak bu yolla mümkündür. Supi patronun susmasını bekledi. Sustuğunu belirten yutkunmasını görünce, beni büro araçları fabrikası düşündürüyor. İlk elde üretilenin elden çıkarılması gerekli. Reklam etkisini geç gösterir. Bizim elimizde durmadan mal yoluyor. Diyorum ki bunları, hiç olmazsa yığılanları devlete satmak için bir formül bulsak. Robert parmağını şıklattı. Malzeme ofisinin de bizimki gibi bir fabrika kuracağını öğrendik. Bunu hemen engellemeliyiz, dedi Fehmi. İlya ile konuş Robert. Preslerin tek temsilcisi onlar. İthal etmesinler. Mümkün olduğunca salsasınlar. Bu arada sen de malzeme ofisiyle ilişki kur Supi. Bize ortak olsunlar. %15'e ne dersiniz? 20 sizin olsun, dedi Robert. Supi 15'e deyin pazarlık etsin. Bu işleri tez kotarın. Sizlerle bir Amerika yapacağız, diye toplantıyı kapattı Fehmi. 12. ayrımın sonu. Sayfa 194.